Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 9. ayrım. 4. Eve sabahleyin spor salonunda 30 dakikalık bir egzersiz yaptı. Sonra havuzda tur atmaya başladı. Vakti olduğunda istisnasız her seferinde zihnini açan ve kanını harekete geçiren bir alışkanlıktı bu. 10. turunu bitirirken Patty Bond davasında atacağı sonraki adımları netleştirmişti. Önceliği Juliana Doo'nun izini sürmekti. Bunun anlamı da eski dosyaları gözden geçirmek, takip ettiği yöntemleri, tanıdıklarını ve alışkanlıklarını iyice incelemekti. Büyük ihtimalle Doc Port'a bir uğraması, Juliana'nın ilişki kurduğu mahkumlar ve gardiyanlarla da görüşmesi gerekecekti. Gerçi hatırladığı kadarıyla Juliana kimseyle yakın ilişkiye girmezdi ve kendini açık etmemekte oldukça becerikliydi. Sonraki önceliği cinayet sebebiydi. Pettibone'un ölmesini kim istemişti? Kimin menfaati vardı? Karısının, çocuklarının, belki iş yaşamında bir rakibinin. Bambi gibi görünen bir kadının hayatında başka erkekler olabilirdi. Kontrol edilmesi gereken bir noktaydı bu. Eski bir sevgili, kıskançlık. Ya da yaşlı adamı oltaya getirmek, sömürmek ve sonra ortadan kaldırmak gibi uzun vadeli bir plan belki. Sonra bir de eski karısı vardı. İntikam almış, kendini terk etmesini ödeterek bir şekilde tatmin olmuş olabilirdi. Belki de Pettibone, insanların düşündüğü gibi bir aziz filan değildi. Juliana'yı tanıyor olabilirdi. Belki de kadının 10 yıl önce potansiyel hedeflerinden biriydi. Onunla bir ilişki yaşamış olabilirdi. Ya da Juliana hapisteyken araştırma yapmış, onu bulmuş, salıverildikten sonra adamla bir şeyler yaşamıştı. Bu sonuncusu pek olası görünmüyordu ama herhangi bir ihtimali elemek için henüz çok erkendi. Katili bulmak için kurbanı tanı diye düşündü Eve. Bu kez katili tanıyordu ama cinayet nedenini bulmak için Pettibone hakkında daha çok şey öğrenmesi gerekiyordu ve Juliana Doo'la daha yakından tanışması. 20. turun sonunda iyice gevşemiş ve rahatlamış hissederek saçlarını geriye doğru attı ve havuzun sığ tarafında ayaklarını yere bastı. Dışarı çıkmaya hazırlanırken dev bitki ormanının arasında bir hareket hissetti. Başını hızla o tarafa çevirirken vücudu alarm durumuna geçti. Kötü adamların tutuklanmadan önce gördüğü şey buysa dizlerinin üzerine çöküp merhamet dilemelerine şaşırmam. Phoebe elinde bir havluyla havuza yaklaştı. Geldiğimi fark etmedin biliyorum. Ben de seni izlemeye daldım. Balık gibi yüzmek tabiri senin için yaratılmış olmalı. Eve aynı zamanda bir balık kadar çıplak olduğu için havluyu aldı ve hızla sarındı. Teşekkürler. Rourke burada olacağını söyledi. Kahve getirmiştim. Phoebe masadan devasa boylarda bir kahve fincanı alarak Eve uzattı. Ve Sam'in harika kruvasanlarından bir tane. Konukseverliğin için sana da teşekkür etmek istiyorum. Önemli değil. Siz yerleşebildiniz mi, rahat mısınız? Burada aksi olması pek mümkün değil. Bir dakikan var mı yoksa hemen çıkmam mı gerek? Ben kruvasan taze bu arada. Phoebe tabağı içindekilerin kokusu hipnotize edebilecek kadar yakına uzattı. Sam Somerset'i mutfağı kullanabilmek için ikna etmeyi başardı. Bir dakikam var aslında. Bornoz giymek için önce havluyu çıkarması gerektiği için Eve öylece oturdu. Phoebe'nin kendini izlediğini bildiği için kruvasanın köşesinden bir parça ısırdı. Harikaymış ve hemen bir parça daha ısırdı. Cidden harika. Sam çok yetenekli bir aşçıdır. Eve, bu arada sana Eve diyebilir miyim? Biliyorum genelde Dallas diyorlar. Sebep belki insanın içine işleyen direkt bakışlar, belki ses tonu, belki ikisinin bir karışımıydı. Ama Eve sandalyesinde kıpırdanma arzusu hissetti. Tabii, olur. Seni biraz huzursuz ettim, üzgünüm. Hayır, siz... Eve kıpırdanmaya başladı. Asıl ben insanlarla iletişim konusunda çok iyi değilimdir. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Dilya ile çok iyisin. Hem de inanılmaz iyi. Ve sakın bana bunun sadece iş ilişkisi olduğunu söyleme. Çünkü öyle olmadığını biliyorum. Phoebe kahvesini içen Eve'i izlerken Kendine de bir fincan çay aldı. Geçtiğimiz seneden beri onda bir değişiklik oldu. Büyüdü, insan olarak gelişti. Dee, oldum olası ne yapmak istediğini, nasıl bir insan olmak istediğini bilmiştir ama seninle çalışmaya başladığından beri dünyadaki yerini buldu sanki. Artık daha güvenli, bazı açılardan biraz daha hüzünlü. Sanırım şahit olduğu ve yapmak zorunda kaldığı şeyler yüzünden. Ancak o şeylere karşı da daha güçlü artık. Mektupları, telefon görüşmelerimiz hep seninle dolu. Onu yaptığın işin ve olduğun kişinin bir parçası haline getirmenin Dee için ne kadar önemli olduğunu biliyor musun, merak ediyorum. Dinleyin Bayan Peabody, Phoebe diye düzeltti. Ben Eve derin bir nefes verdi. Peabody hakkında bir şey söyleyeceğim ama onun kulağına gitmesini istemiyorum. Phoebe'nin dudaklarına bir gülümseme yayıldı. Pekala, söylediklerin aramızda kalacak. Peabody'nin neye nasıl bakacağını bilen gözleri var ve kafası çalışıyor. Çoğu polis öyledir, yoksa meslekte uzun süre kalamazlar. Söylenen şeyi anlayıp hatırlıyor, o yüzden aynı şeyi tekrar tekrar söyleyerek vakit kaybetmenize gerek kalmıyor. Hizmet etmek ve korumanın ne anlama geldiğini biliyor, gerçekten ne anlama geldiğini. Nasıl bir polis olduğunuz da çok önemli bir etkendir bu. Ben uzun süre yalnız çalıştım. Öyle tercih ediyordum. Eski ortağım EDD'ye transfer olduktan sonra birlikte çalışmak istediğim kimse olmadı. Yüzbaşı Feeney, değil mi? Evet. Feeney terfi edip EDD'nin başına geçince yalnız çalışmaya başladım. Sonra bir şekilde Peabody ile yolumuz kesişti. Çaylak, süslü ve sivri dilliydi. Yanıma taze bir üniformalı almayı falan düşünmüyordum. Kimsenin eğitmeni olmak gibi bir niyetim yoktu. Ama onda farklı bir kıvılcım gördüm. Başka nasıl söylenir bilmiyorum. Çalışırken her gün herkeste rastlayacağınız bir şey değil bu. Cinayet masasında çalışmak istiyordu ve ben ölenlerin bu tarzda bir kıvılcıma çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Olduğu yere bensiz de gelirdi. Ben sadece arada bir itelemek durumundayım. Teşekkürler. Onun için endişelenmemek elimde değil. Yetişkin bir kadın olabilir ama yine de benim küçük kızım. Her zaman öyle kalacak. Bu annelikle ilgili bir şey. Ama söylediklerinden sonra daha az endişelenmeye çalışacağım. Bu arada bana Ian McNabb hakkında neler düşündüğünü söyleyeceğini sanmıyorum. Eve, karnında panik benzeri bir kıpırdanma hissetti. İyi bir polistir. Phoebe kafasını geriye doğru atarak gülmeye başladı. Böyle söyleyeceğini nereden biliyordum acaba? Endişelenme Eve, o çocuktan hoşlanıyorum. Özellikle de küçük kızıma böyle şapşalca bir şekilde aşık olduğunu gördüğümden beri. Şapşal doğru kelime diye mırıldandı Eve. Evet, artık işe gitmen gerektiğini biliyorum. Fakat sana vermek istediğim bir hediye var. Bize hediye verdiniz zaten. O eşimle benden sizeydi. Bu benim sana hediyem. Eğilerek yerden bir kutu aldı ve Eve'in kucağına koydu. Hediyeler seni huzursuz etmesin Eve. Onlar sadece teşekkür ya da sevginin simgesidir. Benimki her ikisi içinde. New York'a geleceğimiz belli olmadan önce hazırlamıştım bunu. Sana verip vermeyeceğim belli değildi. Vermek için önce seni görüp tanımam gerekiyordu. Lütfen aç. Başka çaresi olmayan Eve, kutunun kapağını açtı. İçinde bir kadın heykelciği vardı. Neredeyse kristal gibi şeffaf bir taştan yapılmış, 20 santim boylarında bir kadın heykeli. Kafasını hafifçe arkaya doğru atmıştı ve saçları ayak bileklerine kadar uzanıyordu. Gözleri kapalıydı ve dudakları sessiz bir tebessümle yukarı doğru kıvrılmıştı. Kollarını avuç içleri yukarı bakacak şekilde iki yana doğru açmıştı. Bir tanrıça diye açıkladı Phoebe. Kaymak taşından yapılmış, el işi, dişilere özgü gücü, cesareti, zekayı ve şefkati sembolize eder. Muhteşem bir şey. Eve heykeli yukarı doğru kaldırdı ve pencereden yansıyan ışığın üzerindeki dansını izledi. Eski görünüyor. Olumlu anlamda eski diye ekledi hızla ve Phoebe'yi tekrar güldürdü. Evet, çok eskidir. Olumlu anlamda. Büyük büyük annemindi. Bana gelene kadar ailemdeki bir kadından diğer kadına geçmiş. Şimdi senin.
Çok güzel, gerçekten. Ama alamam, bu aile içinde kalması gereken bir şey.
Phoebe uzandı ve ikisi de heykeli tutacak şekilde elini Eve'in elinin üzerine koydu. Aile içinde kalıyor zaten. Eve'in polis merkezindeki ofisi toplantı yapmak için fazla küçüktü. Yani toplantıda 2'den fazla kişi olacaksa. Bir toplantı salonu ayarlamak için yaptığı telelink görüşmesi kısa, hararetli ve kaybettiği bir tartışmayla sonuçlandı. Başka seçeneği olmadığından toplantının evdeki ofisinde yapılacağını bildirdi. "Bir sorun mu var Teğmen?" diye sordu Rourke kendi ofisinden Eve'in ofisine geçerken. "Akşam 4'e kadar boş toplantı odası yokmuş. Saçmalığa bak." "Evet, sanırım telelinke bağırırken duydum. Benim şehir merkezinde bir toplantım var." Eve doğru ilerledi ve parmak uçlarını genç kadının çenesindeki belli belirsiz gamzenin üzerinde gezdirdi. "Gitmeden önce senin için yapabileceğim bir şey var mı?" "Hayır." Dudaklarını Eve'in dudaklarına yaklaştırdı ve hafifçe öptü. "Çıkmam lazım." Arkasını dönerken masadaki heykelciyi gördü. "Bu nedir?" Phoebe verdi. "Kaymak taşı," dedi Rourke heykeli eline alırken. "Çok güzelmiş. Bir çeşit tanrıça sanırım. Sana çok uygun bir hediye." "Evet, tam benlik. Polis tanrıça." Heykelin sakin, dingin yüzüne bakarken Phoebe Peabody'nin sakin, dingin bakışları karşısında nasıl köşeye sıkıştığını hatırladı. "Bana bir şeyler söyletti yine. Sanırım gözleriyle ilgili bir durum bu. Eğer kendine saklamak istediğin düşüncelerin varsa benden söylemesi, kadının doğruca gözlerinin içine bakma." Rourke gülerek heykeli masanın üzerine koydu. "Sanırım birçok insan aynı şeyi senin için de söylüyordur." Eve bunu bir süre düşünebilirdi fakat yapması gereken işler vardı. Bilgisayarda dosyaları açtı, verileri farklı ekranlara yansıttı ve Juliana Doon'un hayatına daldı. Peabody ve McNabb içeri girerken Eve aldığı notların 3. sayfasında ilerliyordu. "Oto aşçıyı şimdi yağmalayın," dedi başını kaldırmadan. "Fini geldiğinde herkes yerinde olsun." "Yeni bir şey mi var?" diye sordu Peabody. "Toplantıya birlikte başlayacağız. Şu anda biraz daha kahveye ihtiyacım var." "Evet efendim." Peabody, Eve'in boş fincanına uzanırken heykeli fark etti. "Sana tanrıçayı vermiş." Eve bu kez başını kaldırdı ve Peabody'nin dolmaya başlayan gözlerini görünce midesinin korkuyla kasıldığını hissetti. Aynı şeyi McNabb de görmüş olmalıydı. Genç dedektif, "kıssal durumlar" diye mırıldanarak koşar adımlarla bitişikteki mutfağa geçti. "Dinle Peabody, bak ve sen de masana koymuşsun." "Evet, yani sanırım bir gün sana verilmesi gereken bir şey bu. O yüzden belki..."
"Hayır efendim."
Peabody dolu dolu gözlerini Eve çevirerek duygu dolu bir sesle konuşmuştu ve gülümsüyordu.
"Annem bunu sana verdi. Yani sana güveniyor, seni kabul ediyor. Ailemizdensin. Sen de buraya koymuşsun, hemen masanın üzerine. Yani sen de kabul ediyorsun. Tanrım, gerçekten çok duygulandım,"
diye ekleyerek cebinden bir mendil çıkardı.
"Seni seviyorum Dallas."
"Tanrım, eğer beni öpmeye falan kalkarsan seni yere sererim."
Peabody gözyaşları arasından güldü ve burnunu silmeye başladı.
"Ben bu sabah benimle konuşmayabileceğini düşünüyordum. Yani babam aradı ve burada kalmaya başladıklarını söyledi de."
"Annen o bakışla Rourke'u da halletmiş, takdir ettim."
"Evet, tahmin etmeliydim. Yani kızgın değil misin?"
"Sen bu sabah taze kruvasan yapmış. Annen havuza kadar getirdi yanında kahveyle."
Peabody'nin yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı.
"Yani bir sorun yok. Görünüşe göre öyle."
Eve fincanını aldı ve içine bakarken kaşlarını çattı.
"Ama yine de görünüşe göre şu anda kahvem yok. Böyle bir şey nasıl olabilir acaba?"
"Bu yanlışı hemen düzeltiyorum Teğmenim."
Peabody fincanı kaptı, sonra duraksadı.
"Dallas, tüm mutluluklar üzerine olsun."
"Ne?"
"Pardon, elimde değil. Freeager eğitiminden işte. Demek istediğim..."
"Teşekkürler, gerçekten teşekkürler."
9. ayrımın sonu. Sayfa 84. Devamı 10. ayrımda.